Evet, hocam hoş geldiniz.
Hocam hoş bulduk.
İyi
Nasılsınız?
hocam, sizleri sormalı.
Teşekkürler. İyiyim. İyi olmaya
Harika.
çalışıyoruz.
Şu an yurt dışındasınız, değil mi?
Evet hocam.
Evet, süper. Birkaç dakika daha bekleyelim. Şu an katılımcılar geliyor.
Tabii.
Bugün size çok güzel sorular hazırladım hocam. Çünkü sektör gerçekten çok değişik bir durumda. Biraz deneyimlerinizden, tecrübelerinizden istifade edeceğiz. Birlikte bir fikirlerimizi biraz böyle konuşacağız bugün.
Evet, yatırım danışmanlığı vermiyoruz, değil
Aynen. Başına YTD koyalım. Bu yatırım
vermeden?
değildir,
Evet.
yatırım tavsiyesi değildir
Değildir diye.
diye. Tabii ki biz
Evet.
kendi görüşlerimizi koyacağız bu akşam. Siz gayrimenkul değerleme sektöründesiniz. Sektörün duayenlerinden birisiniz.
Estağfurullah.
Biz de emlak tarafındayız. Yani işi uygulayan taraflardayız. O yüzden aslında iki farklı bakış açısını bugün görüyor olacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız için umarım faydalı bir toplantı olur.
Herkesin fikrini almakta fayda var tabii. Bu tarzdaki yatırım kararlarını özellikle almadan önce hem kendi yatırım pozisyonunuzu, vadenizi değerlendirmeniz lazım. Hem de birçok insanın görüşünü, özellikle sektörden olan insanların görüşlerini, ama tabii tarafsız olan insanların görüşlerini almak çok daha önemli. Tabii birisine görüş verirken de etik sınırların içerisinde kalmak gerekiyor. Bizler de buna çok dikkat ediyoruz, etmemiz de gerekiyor.
Mutlaka hocam. Bilmeyenler için ben hocam sizi yıllardır takip ediyorum. Özellikle YouTube'da çok güzel videolar paylaşıyorsunuz. Hem öğretici hem ufuk açıcı videolar. YouTube'da Gayrimenkul Okulu'nu takip edebilirsiniz etmeyenler için. Orada uzun yıllardır hocam videolar paylaşıyor. Yine Instagram sayfanızda da zaten verilerle çok güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Siz sanırım biraz daha konut tarafındasınız. Ahmet Büyükduman Hoca da biraz daha ticari tarafta sanırım. Hani paylaşımlarınızdan biraz daha onu anlıyorum. O biraz daha o tarafı
Aslında
konuşuyor gibi.
pek öyle değil aslında. Yani ikimiz de her iki tarafta da varız. Konut tarafı daha fazla ilgi gördüğü için konutu konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Mesela benim akaryakıt istasyonları ile ilgili, otellerle ilgili, hatta kitaplardaki bölüm ve makalelerimde de akaryakıt istasyonu ve oteller ağırlıklı benim. Konut kadar var diyeyim en azından. Ama o konular tabii çok ilgi görmüyor. Mesela YouTube'daki kanalda da akaryakıt istasyonları ve otellerle de ilgili serilerimiz var. Orada gayrimenkul profesyonellerine yönelik bir şeyimiz var. Katıl hesabımız var. Orada sürekli otel ve akaryakıtları da bilgi paylaşımına sokuyoruz. Ama onları tabii ilgisi daha az görüyor. Çünkü konut tabii ki çok daha yaygın. Satışımdan da belli. Toplam konut satışının içerisinde iş yerleri dediğimiz zaman %10'luk payın içerisinde kalıyor en fazla. Hani akaryakıt otel dediğiniz zaman bunlar binde beşlere falan düşmeye başlıyor. Binde dörtlere düşmeye başlıyor. Onun müşterisi az yani.
Doğru. Asıl ilgi çeken taraf konut ve bununla birlikte son özellikle 3 yıldır, 4 yıldır herhalde arsa arazi. Belki daha eskiye dayanıyor olabilir. Ama dediğiniz doğru. Ticari gayrimenkul biraz daha az talep görüyor. Konut biraz daha ilgi çekiyor. Peki hocam yavaş yavaş başlayalım artık. Biraz biz katılımcı da arkadaşlara söyleyelim. Biraz biz konuşacağız. Benim sorularım olacak. Belki sizin sorularınız olacak. Sonuna doğru da katılımcılarımızın soruları varsa onları seve seve cevaplıyor olacağız. Hocam şu anda konut piyasası ya özellikle 2023'ün ortasından beri değil mi? Çok böyle değişik bir piyasanın içerisindeyiz. Şu anda o değişkenlik devam ediyor. Günümüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir konut piyasası var şu anda, özellikle belki de son bir yılda değerlendirebilirsiniz. Neler söyleyeceksiniz hocam?
Fırtına sonrası sessizlik var hocam gayrimenkul piyasasında. Yani fırtına öncesi de diyorlar yani. Fırtına öncesi de aslında ama bu fırtınanın sonrası tabii. Fırtınayı yakın yaşadığımız için
Doğru.
2020-2022 sonuna kadar böyle dolu dolu bir 3 sene geçirdik. O dönemde herkesin bütün dikkatleri gayrimenkulde konutun üzerindeydi. İşte Covid geldi. Covid'le beraber artmaya başlamıştı zaten sonra. Kampanyalarla beraber herkesin ilgisi artmaya başladı. Bu defa fiyatlar artmaya başladı. Fiyatların arkasından kiralar artmaya başladı. Bütün gündemimize konut girdi yoğun bir şekilde. Tabii ondan sonraki dönemde de bu sonsuza kadar hiçbir şey gidemez tabii ki. Önce işte kampanyaları kestiler. kampanyaların ardından verilen bazı destekleri kestiler. Ve desteklerin sonrasında da biraz piyasayı artık soğutmaya yönelik birçok çalışma yapılmaya başladı. Çünkü bu defa gayrimenkul alanlar mutlu olmaya başladılar ama bu defa diğer kullanıcılar da ciddi bir şekilde mutsuz olmaya başladılar. E tabii sosyal medyanın da diğer bütün haber kanallarının da gündemine girdi hayatımızda yaşadığımız sıkıntı. Böyle olunca da buradaki sorunu azaltmaya yönelik olarak birçok uygulama girmeye başladı. İşte kredilerdeki limitler, birinci konutunuz varsa ikincideki uygulamalar, konut kredisi faiz oranlarının işte kampanyaların ortadan kaldırılması gibi işte ilanlara takip gibi şeylerle aslında bir soğutma politikası üzerine gelmeye başladı. Çünkü bu aynı zamanda enflasyonu ve yaşam koşullarını da olumsuz etkileyen bir durumdu. Ve bunlardan sonra da 2023, zaten 2023'ün başı böyle bir tatsız başlıyordu. Arkasından da deprem geldi. Sonrasında bütün ilgi zaten konut piyasasına olan ilgi de iyice azaldı. Tabii ki sadece deprem nedeniyle değil ama 2020, 21, 22'de zaten çok yoğun bir ilgi vardı. 3 senede herkes ihtiyacını görebildiği kadar çerçevede görmeye çalıştı. İmkanı olan gördü. Tabii ki imkanı olan yine göremedi. Ama 2023'ün başından beri durgun bir dönem yaşıyoruz. 2024'ün içerisindeyiz. 2024'te de aynı durgunluk, aynı seviyede devam ediyor. Tabii durgunluk derken ya paylaşımlardan da görüyoruz ya da sayılardan da görüyoruz. Konut piyasasında bir kısım sabit bir hareket var. Yani 100 bin satış dersek işte bunun 70-80 bini nakitle dönüyor. Piyasa ne olursa olsun tabii ki çok kötü olursa tabii ki durağanlaşmaya, yavaşlamaya başlıyor ama 70-80 bin adetlik bir hareket sürekli gayrimenkul piyasasında, konut piyasasında var. Şimdi bunun geri kalan kısmı 20 bin, 30 bin adetlik kısmı diyelim. Zaman zaman bu daha da artıyor kampanyalar olduğu zaman. Bunlar kredilere bağlı olarak değişen kısım. E tabii kredi şeyin içerisinden çıkınca, oyunun içerisinden çıkınca tabii bu kısım artık tamamen satışların içerisinde kaybolmuş olmaya başladı. Bu da tabii ki satışlarda o kısmın ortadan kalkmasına sebep oluyor. Şimdi bugün işte son aylara baktığımız zaman 7-8 bin, işte zaman zaman 5 bin adetlere kadar düşen kredili satışlar var. Yani konut piyasası için nakitin yine hareketine devam ettiği ama kredili oyuncunun oyundan çıktığı kredi dediğimiz kısmında konutların toplamda %20'lik bölümüne falan denk gelen bir kısma denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani toplam 700-800 bin liralık falan kredi kullanılıyor ortalamada. Daha fazla değil. Yani işte Türkiye'de şu an ortalama konut fiyatı 3,5 milyon liralara geldi. Bunun içerisindeki bölüm 700 bin liralık. Yani dörtte bir, %20, %20-25 aralığında diyelim. O kadarlık bir kredi kullanılıyor. E bu da oyunun içerisinden çıkmış oldu diyelim yani kredili bölümü. Aslında son şeyimiz konut piyasasındaki durum böyle. Şu an tabii konut piyasasında konut edinmek isteyen, konuta erişmek isteyen kişilerin ilgisi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Onların yoğun ilgisi de konut kredisinde olacak faizlerdeki bir indirimi sürekli bekliyor. Bana da en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Size de aynı
Evet.
şekilde geliyordur yoğun bir şekilde. 1,20'leri göreceğiz mi? 1,10'ları göreceğiz mi? 1'in altına düşecek mi falan diye. Şimdi bugün Merkez Bankası tekrardan faiz arttırdı. İşte 50 geldi toplam bir şey. Şimdi böyle bir ortamda tabii artık 1'ler, 1,20'ler falan gibi bir konut kredisinin ortaya çıkması bence hiç muhtemel değil. Eskiden hani seçime doğru bir kampanya yapalım gibi bir düşünce hep vardı tabii ki. Yapıldı da işte buna benzer şeyler. Ama şu anki hükümetin yapmış olduğu uygulamalara bakarsak yani seçimin öncesinde faiz arttırmak yani herkes tabii ki çok sıkı bir politika var ortada. Şakaya gelecek tarafı yok. Yani bu ortamda da hiç düşük faizle konut kredisinin ortaya çıkması zaten mümkün değil. Yani böyle bir beklenti varsa bunu tamamen devre dışı bırakmakta fayda var. Boşuna bir hayal görmemek gerekiyor. Ha, ama
Kesinlikle.
tabii ki az önce söylediğim gibi insanların tabii ki konuta edinmeye yönelik sürekli ilgisi var ve olacak. Çünkü herkes hayatında en azından bir konutu almak, içinde yaşamak, kendi konutunun içerisinde yaşamak haklı olarak istiyor ve bunun için de doğru zamanı bulmaya çalışıyor. Burada tabii bir ufak bir paradoks bir durum var. Kötü dönemlerde konut almak için uygun oluyor. Ama kötü dönemlerde insanlar tasarruf yapamaz hale geliyor. Konut kredisi faiz oranları uygun olmuyor. Bunlar uygun olduğu zaman konut fiyatları böyle şey gibi, balon gibi, yani uçan balon gibi, böyle siz erişmek istediğiniz zaman yukarıya doğru hızlı bir şekilde uçmaya başlıyor. Siz böyle ağırlıklarınızdan arındığınız zaman, ama böyle üzerinizde ağırlıklar varken size doğru gelmeye başlıyor. Siz yine zıplayamıyorsunuz. Maalesef böyle. Çünkü insanlar toplum olarak konuta erişebilme imkanımız artmaya başladıkça hepimiz konut almaya doğru hareket ediyoruz. Bu da tabii talebi hareketlendiriyor. Talep hareketlenince fiyatı hareketlendiriyor. Bugün paylaştım mesela Twitter'ımda, 66 güne neredeyse gelmiş bir konutun ilanda kalma süresi. Yani
Evet.
2 ayın üzerinde artık. 2,5 ayda bir konut satılıyor. Biz işte kampanyaların olduğu dönemlerde gördük. Bunlar 30 bin lira, 40 bin lira düşmüştü. Yani 1 ayda bir konut satılıyordu. Şu an 2,5 aya geldi. Çok uzadı mı dersek aslında normaline gelmeye başladı bu arada. Yani 2,5 ay zaten normal bir
Bu
süresiydi.
arada
2,5 aylık bir konut.
66 gün Türkiye genelinde, İstanbul'da sanırım 72 gündü. Ben ona da
Evet
bakmıştım.
evet doğru hocam. Yani İstanbul'da 72 gün, İzmir'de 90 güne yakın, 85 gün. Yani İzmir'de 3 ayda satılıyor bir konut. Bölgesel olarak da fark var. Mesela bu 3 il içerisinde başkentimiz mesela, orada süre daha kısa, yanlış hatırlamıyorsam 50 gün civarında falan. Yani orada daha hareketli bir piyasa var. Biliyorsunuz deprem sonrası Ankara çok ciddi göç aldı. Hem konut satışları anlamında hem de kiralama piyasası anlamında. Bütün şeylerde, istatistiklerde Ankara hep yukarıda gidiyor. Konut fiyat artışında da, kira artışında da yukarıda gidiyor.
Evet, özellikle reel artışlarda son ay İstanbul negatife döndü. Yani
Evet.
enflasyonun altında bir artış oldu ama Ankara hala enflasyonun çok üzerinde bir artış var. Şu anda
Evet.
oranı hatırlamıyorum ama
Ucu ucuna
enflasyon üzerinde.
enflasyonun üzerinde kalıyordu. İşte %1,8'e geriledi ki reel
Reel
artışta
artış,
diyelim.
evet. Peki
Evet.
hocam, şimdi piyasa geçen senenin ortasından beri durağan, yani yavaşlamaya doğru devam ediyor. Özellikle kredili satışların düştüğünü söylemiştiniz. Aralık'ta yanlış hatırlamıyorsam toplam satışlar oranı %5 civarındaydı. Bu tarihi bir rekordu sanırım. Sonra Ocak'ta 7 oldu ve Şubat'ta %10 civarında bir artış oldu ve yani kredili satışlar artmaya başladı. Bu acaba bu oranlara alıştığımız için mi oluyor bu? Bununla birlikte Şubat ayında şimdi piyasalar kötü diyoruz ama Şubat ayı verilerine baktığımda konut satışları son 12 yılın ortalaması, yani hemen hemen yine iyi diyebileceğimiz bir oranda toplam gayrimenkul satışlarına baktığımızda rekor kırdı. Yani son 12 yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Konut ve konut dışı olarak. Bu belki de hani seçim öncesi, insanların seçim sonrası olan tedirginliklerinden dolayı işte elden çıkartayım veya işte mal alayım tarzında olabilir. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu devam edecek mi? Mart ayında da öyle mi olacak? Önümüzdeki dönemler nasıl olacak? Veya bu ay niye bu kadar çok satış oldu? Siz nasıl yorumlarsınız?
Şimdi biliyorsunuz Aralık'ta böyle biz her zaman bir zirve yapıyoruz. Gayrimenkul satışlarında, konut satışlarında özellikle bir zirvemiz var bizim. Aralık'tan sonra böyle bir Ocak'ta çok ciddi bir şekilde bir dip oluyor. Şubat'ta biraz toparlıyor. Mart ve Nisan'da biraz daha toparlamaya başlıyor konut satışları. Şimdi tabii bu iki şey üst üste gelmeye başladı. Bir de seçim işin içerisine girdi. Ama seçim normalde böyle satışları etkilemezdi ama şimdi biliyorsunuz seçim sonrasındaki dövize ilişkin bir söylenti var herkesin ağzında. Bu da insanları tabii düşündürüyor. İşte gayrimenkulümü, sizin de söylediğiniz gibi, konutumu satayım, dövize döneyim, dövizde bekleyeyim. İşte seçim sonrasında bu 40-45 olur gibi bir sürü söylenti var. İşte zaman zaman da işte 30'dan 31'den 32-33'e çıkınca insanlar, ya gerçekten bu böyle olacak. İşte Merkez Bankası da bunu kontrol altında tutmaya çalışıyor. Böyle olunca bir tedirginlik var insanlarda. Buna karşı da hareket etmek isteyen bir kesim var. Ama tabii satmak için çok doğru bir piyasa olmadığı zaten çok açık şeylerden görüyoruz. Hem reel fiyat artışları açısından ciddi bir şekilde gerilemekte, artışın oranı sürekli gerilemekte. Öbür taraftan satma sürelerinin uzun olduğunu, yani satıcı piyasası olduğunu, bir alıcı piyasası olmadığını görüyoruz. O zaman çok iyi bir satış piyasası yok ortada. Böyleyken de gerçek değerinden gayrimenkulü satabilmek, konutu satabilmek çok da mümkün değil. Tabii ki biraz iskontolu davranmak gerekiyor. İşte şöyle biliyoruz, piyasalar çok iyiyse, yani alıcı piyasası varsa %4'lere kadar pazarlıkta düşüyor. Ama satıcı piyasası varsa bu defa %7'lere kadar çıkıyor pazarlık oranları. Yani karşılaştırma olarak dersek işte birbirinin iki katı gibi diyelim. Normalde %5 pazarlık varsa piyasada, %10'a çıkıyor pazarlık. Satıcıların daha güçsüz olduğu durumda, alıcıların daha güçlü olduğu durumda piyasada. Böylece böyle bir dönemde gayrimenkulünüzü sattığınız zaman tabii ki iskonto yapmanız gerekiyor. İstediğiniz fiyattan alıcı bulabilmek mümkün değil. Bu piyasanın hareketliliğini ben nakitteki hareketlilik olarak görüyorum. Zaten kredideki oran düşük. Yani toplam işte %8 civarında bir kredi kullanan kesim var. Çok yüksek bir oran değil. Oldukça düşük zaten. İşte 2018'de bunun en dip seviyelerini görmüştük. Yanılmıyorsam Ocak ayında da yine ayrı bir dip seviye gördük. Kredili satışlarda devreden çıkmış durumda. Burada hep nakitle dönen bir piyasa var. Bundan sonrasındaki dönemlerde de nakit bölümün tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Zaten piyasanın içerisinde konut kredisi imkanından yararlanan kesim yine nakitle konutu alabilen kesimden çıkıyor. Yani toplamın içerisindeki o kesime baktığımız zaman o insanlar zaten normalde de nakitle kredi kullanabilecek olan kişiler. Şu an kredi kullanan kişiler işte ufak bir eksiği tamamlamak için kredi kullanıyorlar. Yoksa toplam konutun fiyatının %20'lik bölümü kadar kredi kullanacağını insanlar biraz daha bütçesini daraltıp daha küçük bir konut almayı ya da daha ucuz bir konut almayı tercih edebilirler. Ama demek ki ödeme kabiliyeti var ki bu kadar yüksek bir krediye talip oluyor. Ciddi bir oranla artık insanlar borçlanıyorlar ve son duyduğum şeylere göre de 1 milyon lira üzerindeki konut kredisi taleplerine daha masadan ret alındığını duyuyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ya uygulama içerisinde. Yani emlakçı dostlarımız bunu çok daha iyi bilebilirler müşterilerle birebir karşı karşıya kaldıkları için. Yani normalde nakitle alabilen kesim şu an piyasada hareket ediyor. Krediyle alacak kesimin artıyor olması yeni bir oyuncunun piyasaya girdiğini çok bize göstermiyor. Yine nakitle alabilecek kişinin konut kredisi aldığını buradan görebiliyoruz. Yani bu tabii ki önümüzdeki bu sene 2024-2025 için kredili piyasanın ben büyümeyeceği görüşündeyim. Zaten oranlar bize bunu gösteriyor. Bundan sonrasında da böyle gidecek. Çünkü devlet aslında şu politikayı da ortaya koymuş oldu. Birinci konutu olan kişilerin konut ediniminde kredi imkanını sunmayacağım mesajını çok net verdi BDDK uygulamalarıyla. Bunun ben bundan sonra da değişeceğini zannetmiyorum. Burada tabii uygulamada şöyle bir eksik var. Şimdi dünyada da baktığımız zaman gelişmiş ekonomilerde ilk defa konut alacak kişilere destek var. Bizdeki uygulama biraz farklı oldu. Yani destek tarafı gelmedi de köstek tarafı geldi ilk olarak. Yani ikinci konutunu alacaksan sana kredi imkanını çok da sağlamıyorum net olarak ortaya koydu. Ama ilk konutunu alacak olan kişiye bir destek yok ortada.
Yok.
Yani o normal piyasa koşullarından borçlanabilecek. İşte başka ülkelerde ne var? Farklı faiz oranları, işte peşinatta daha fazla peşinatın azalması, kredi miktarının artması, işte vadenin uzaması. Şimdi Türkiye'de maalesef mortgage diyoruz. İşte ölüme kadar borçlanma gibi bir şey. Ama Türkiye'deki vadeler işte genellikle eskiden 5-6 yıldı, işte son yıllarda bir 10 yıllara kadar falan çıktı. Biliyorsunuz Covid döneminde 15 yıllık bir kampanyalar falan yapıldı. Ama uygulamada Türkiye'de en fazla insanlar 10 yıllık borçlanıyorlar. Mortgage'de genelde baktığımız zaman 20 sene, 30 sene, 25 sene gibi bir borçlanma olabiliyor. Bu da adam 30 yaşına geldiği zaman yani mesleğinde işte 8. 9. yılı tamamladığı zaman sabit gelirini elde ettiğinde, evlendiğinde, çocuk sahibi olduğunda artık kendi evine girebilir oluyor. 30 yaşında 25 yıllık, 30 yıllık morgıça sahip oluyor. 55-60 yaşında da kendi evinin sahibi olmuş oluyor. Ama bu sürede de hep reklamlarda olduğu gibi kira öder gibi taksitlerini ödüyor. O da insanları zorlamıyor. Yani
Doğru.
mesleğe girdikten sonra 8-10 yıl sonra bir ev sahibi olabiliyorsun. O da kendi evin oluyor. Böylece iyi bir emeklilik sistemi de olduğu zaman insanlar bu defa bir tane daha alayım, bir tane daha alayım diye piyasada saldırgan olmuyorlar. Biz şimdi Türkiye'de maalesef bu durumdayız. Bunu da yani anlamamak mümkün değil zaten. Emekli olduğu zaman bugün işte çok iyi gelire sahip olan birisi 14-15 bin lira bir işte emekli maaşıyla karşı karşıya kalıyor. Normal koşullarda çok iyi gelire sahip olduğunu söylediğimiz insan zaten 100-150 bin lira aylık geliri var. Bu defa onda bire birden düşmesi demek bu insanları emeklilik dönemi için korkutuyor, bu gelir
Doğru.
düzeyindeki insanları.
Doğru.
E bu gelir düzeyindeki insanlar da bugün nakit konutları alan kişiler, bu kişiler zaten, başka birisi değil. E böyle olunca onlar da sürekli ben yeni bir konut alayım, onu kiraya vereyim telaşı içerisinde. E piyasayı da haliyle bozuyorlar tabii ki. Yani ihtiyacı olanın değil de emeklilik planı yapanın oyun oynadığı bir piyasa olmuş oluyor maalesef.
Doğru. Çok güzel açıklamalar hocam. Teşekkür ediyorum. Tabii yatırım tarafında ben 10'lu yılların başlarından beri gayrimenkul sektöründeyim. Emlak 2012'de girdim. Ama öncesinde inşaat tarafındaydım biraz daha. O yıllarda yani 13'te, 14'te, 15'te biraz daha yatırımcıların tercihi ticari gayrimenkul oluyordu. Hep işte şu kadar yılda geri dönüşü olsun, işte amortisman süresi dediğimiz işte 150 ay, 160 ay, 180 aylara kadar yatırımcılar bunları değerlendiriyordu ve yatırımcı dediğimiz zaman hep ticari gayrimenkul konuşurduk. Konut çok fazla yatırımcıların pek fazla tercih ettiği şeyler değildi ama sanırım 2019 ve 2020'den özellikle pandemiden sonra bir anda herkesin konut yatırımına döndüğü bir piyasa oldu ve fiyatların da patlamasıyla birlikte işte bu kredi kampanyaları olsun, herkesin konuta kolay erişebilmeleri olsun, fiyatları çok hızlı bir şekilde arttırdı. Ve ben sürekli Reels çekiyorum ve oraya sürekli bazen itiraz yorumları gelebiliyor. Orada da bazen söylüyorum ya, yani biz eskiden hatırlardık, hem mesela tarlalarda da arazi yatırımlarında da alıp 10 yıl unutacaksın derdik. Veya gayrimenkulü aldığınızda 3 yıl, 5 yıl, 8 yıl, 10 yıl bekletmeniz gerekiyordu. Yani paranızı koruyabiliyordunuz o şekilde. Ama şu 2021-2022'de özellikle daha tapuyu yapmadan, yani kapora verip bir hafta sonra belki %20-%30 üstüne sattı insanlar. Bu şekilde paralar kazanıldı. Bu biraz aslında kolay yolda zenginleşmeyi getirdi bazı insanlara. Belki de piyasayı o durum mahvetti. Şimdi tabii ki insanlar konut fiyatları artmadığı için artık konut bir yatırım değildir. Özellikle faiz oranlarının yüksek olması herkesi faize yönlendiriyor. Ben konut mu faiz mi diye bir video çektim. Çok linç yedim hocam. Yani herkes diyor ki olur mu, fiyatlar düşüyor, faiz daha iyi vesaire. Ama orada şunu unutuyoruz. Evet, belki 1-2 ay için, 3 ay, 5 ay için faiz iyi olabilir ama uzun vade iyi görünüyor olabilir ama aslında aylık bazda bile ben enflasyon oranlarına da bakıyorum. Faiz getirisine de bakıyorum. Aylık enflasyon oranı bile faizin üzerinde. O yüzden aslında orada konut mu faiz mi derken emlakçı olduğum için konut mu dedim. Yoksa borsa mı diyebilirdim, kripto mu diyebilirdim ama oralar benim uzmanlığım olmadığı için ben konutla faizi kıyasladım. Orada vermeye çalıştığım mesaj aslında parayı faize yatırmayın. Bir yatırım aracına yatırın. Paranız faizde erimesin diye. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Yani paranın, evet, bir ay sonra, 2 ay sonra belki ihtiyacımız olacak parayı bekletebiliriz kenarda. Ama uzun vadede, uzun vadeden kastım çok uzun da değil, böyle 6 ay, 1 yıllık bir vadede faizin geçmiş yıllarda da çünkü hep böyle kaybettirmiş. Şu anda da kaybettireceğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani 2024'te
Ses gitti bir an hocam. 2024'te dediniz.
2024'te gayrimenkul yine bir yatırım aracı olarak düşünülmeli mi? Yani konut olabilir, ticari olabilir, arsa arazi olabilir. Genel gayrimenkul olarak soruyorum. Yani param var ve bu parayı nereye yatıracağım? Faiz oranları çok yüksek, cazip geliyor. Dolar artıyor, cazip geliyor. Belki evet, diğer enstrümanlara çok bizim uzmanlığımız olmadığı için girmeyebiliriz. Hani burada gayrimenkulle biraz bu tarafı kıyaslamak isterim. Sizce yatırım yapılmalı mı gayrimenkule? Bu yıl için ne düşünüyorsunuz?
Şimdi tabii mevduat faizleri işte aylık olarak belirleniyor. İşte 32 günlük bir, 31 günlük bir vade sunuyor. Ama şimdi gayrimenkul dediğimiz zaman, özellikle konut dediğimiz zaman, bu işte 5 yıl ve daha fazlasında tutulması gereken bir şey. Bunu nereden işte hareket etti böyle bir şey düşünebiliriz? Bir defa işte gayrimenkul edinimlerinde sizin gelir vergisi muafiyetiniz işte 5 seneden sonra başlıyor. Yani 5 sene elinizde tutmanız bekleniyor. Ondan sonra bu gayrimenkulü sattığınızda vergiden muafsınız diye düşünüyor. Yani sizin ihtiyaç için bu sürede içerisinde satıyorsanız demek ki diyor siz bir al satçısınız, ama 5 sene tutuyorsanız demek ki ben diyor seni anlıyorum. Sen bir alsatçı değilsin. Demek ki bunu ihtiyacın için aldın. Eğer bir konuta ihtiyacımız varsa zaten uzun vadeli bir plan yapmamız gerekiyor. Bu iki şeyi birbiriyle karşılaştırma noktasında benim düşüncem şöyle. Bir tabii mevduat çok daha kısa sürede bu değişiyor. İşte bu ay oranlar artıyor. Onun faiz oranları artıyor. Önümüzdeki ay azalmaya başladığı zaman işte azalacak. Ama buradaki süre daha kısa süreli bir hesap yapılması gerekiyor. Ama konut tarafı daha uzun süreli bir hesap yapılması gereken bir şey. Evet, ikisini karşı karşıya koyduğumuz zaman faiz kadar getiremez. Yani gayrimenkul kısa vadede getiremez ama uzun vadede tabii ki onun üzerine çıkar. Bir hesap yapıyoruz işte diyoruz ki reel getirisi. Yani enflasyonun da üstünde. Ama zaten faiz getirileri şu an enflasyonun altında. Bu defa karşılaştırdığımızda zaten gayrimenkulün, konutun sermaye artışı zaten vadeli faizin mevduatın üzerinde bir getiri her halükarda. Ha eksiye geçmeyecek mi? Ya, muhtemelen eksiye doğru geçecek. İşte 2017'de geçmişti. 2019 sonuna kadar kaldı. Yani orada 3,5-4 senelik bir süre hep ekside reel olarak getirisi eksideydi gayrimenkulün. Ama sonrasında da toparladı. Şimdi gerçekten bir yatırımcıysak, ha konut yatırım mı değil mi tartışması çok bitmeyecek bir şeydir, konudur. Yani bir yatırımdır tabii ki bir parayı bir yere yatırıyorsunuz, bir tasarruflarınızı bir yere bağlıyorsunuz. İster kullanın, ister kullanım amacıyla olsun, isterseniz alın bunu kiraya verin. Yani bir başkasının kiralık ihtiyacını çözün. Bu anlamda bir yatırımdır tabii ki. Ama tabii ki mevduatla karşılaştırdığımız zaman mevduatı çok kısa süreli olarak değerlendirmemiz lazım. Şimdi 2024 yılı, 2025 yılı içinde reel olarak bu konut fiyatları gerilemeye devam edecek. 2025'te nereye kadar gider bilemiyorum ama kısa vadede şöyle bir hesap insanlar belki yapabilirler kendi adlarına. Belli bir birikimleri vardır. O birikimi belli bir süre mevduatta değerlendirebilirler. Bu sürede de kendileri için uygun kelepir bir konut aramaya devam ederler. İşte bu kelepir konutu buldukları zaman bu defa vadenin süresini vesairesini hesap ederek bu defa kalkıp satmayı yani vadeyi bozup o konutu almayı planlayabilirler. Böylece kendileri için bir fırsat yaratırlar. Ya işte paralarını kendileri dövizde bekletebilirler ya da artık hangisine inanıyorlarsa. Bir de tabii ki insanların faiz hassasiyeti olanlar da var tabii ki bunun içerisinde. Zaten o bunlar bu oyunun dışında ya onlar altında bekleyecekler ya dövizde bekleyecekler. Öbür taraftan fonları da seçebilirler. Gayrimenkul yatırım fonlarını da seçebilirler. Orada da yine faiz hassasiyeti olanlar için uygun fonlar var. Onları bulup onlar da değerlendirebilirler. Ama fonlar da işte bir iki gün içerisinde falan kapatılabiliyor hesap. Dövizde işte bugün hemen nakite dönebilirsiniz. Altında hemen nakite dönebilirsiniz. Mevduatta da işte mevduat sonunu bekleyebilirsiniz ya da hemen bozup çıkabilirsiniz, bakmayabilirsiniz. Ama bu süre içerisinde uygun bir konutu bulduğunuz zaman bu defa hemen pazarlığınızı yapıp kaporanızı verip bu defa o konutu alabilirsiniz. Yani ben ikisi birbiriyle karşılaştırılabilecek bir şey olarak görmüyorum. Sadece o döneme kadar park edebileceğiniz bir yer olarak görüyorum. Şu hesabı yapanlar 2019'un sonlarında görüyorduk yani Twitter'da. İşte ben yani şey diyorlardı ben enayi miyim konut alacak. Paramı mevduata yatırırım faiziyle de çok ucuz bir kira öderim. Çok da mutlu bir şekilde yaşarım diyorlardı. İşte 2021'de bu insanlar bu defa kiralar çok yükseldi diye feryat etmeye başladılar sosyal medyada. Yani o duruma düşmemek için tabii ki bu böyle bir dönemin çok geçici olduğunu unutmamak gerekiyor. Ya bu çok uzun sürecek bir durum değil. Bu yani konut yatırımcısının hedefi de zaten böyle bir hedef olmamalı.
Doğru. Özellikle tabii konut, yani biraz önce de söylediğim gibi hani konut biraz daha ihtiyacı olanların kullanmak için alması gerekenlerin harekete geçmesi gereken bir dönem olduğunu düşünüyorum. Hani genelde ekonomide de vardır ya fiyat düşerken alacaksınız diye. Ben özellikle şöyle tavsiye ediyorum genelde müşterilerime. Şimdi 2021 yılında şöyle bir piyasa gördük veya 2022'nin başlarında diyeyim. Örnek veriyorum 5 milyon liraya olan bir daireye teklif alıyoruz 5 milyon lira diyoruz ve fiyatı yükseltiyordu mülk sahibi. Yani 5 milyon 200 istiyorum. Buna rağmen alıcılar alıyordu. Yani ben hayatımda ilk defa o dönemde ilan fiyatının üstünde mülklerin satıldığını gördüm. Normalde hep ilan fiyatının altında satılırdı. Ama o dönem ilan fiyatının üstünde satılmıştı. Ben geçen senenin ortalarında Önümüzdeki dönemin nakit kraldır dönemi olacağını da söylüyordum zaten. Ve o döneme de girdik yavaş yavaş gibi duruyor. Çok doğru yere değindiniz. Yani bu dönemde biraz daha pazarlık yapılabilir. Çünkü para çok güçlü şu anda. Biraz daha belki bunu 2018-2017 yıllarında sanırım görmüştük. Özellikle müteahhitlerin çok ciddi indirimlerle kampanyalar yaptığını ve satışlar yaptığını görmüştük. Belki bu dönemde de dediğiniz gibi birkaç ay parayı bekletip uygun yer bulmaya çalışıp bulunduğunda alınması gerekebilir diye düşünüyorum. Peki şu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Yani geçtiğimiz yıllarda özellikle krediye yine zor ulaşılabilir dönemler yaşamıştık ve o dönemlerde müteahhitler 48 ay, 60 ay gibi kendilerinin vadelendirdiği seçenekler çok fazla sunmuşlardı. Şu anda biraz daha sanki vadeler daha düşük gibi. Burada önümüzdeki dönemlerde böyle vadeler açılabilir mi? Çünkü krediye ulaşmak çok zor. İnsanların alım gücü gerçekten düştü. Yani bunun da bir hareketlenmesi gerekiyor. Çünkü ev alamıyor evet ama kiralar da artık çok ciddi artmaya başladı. Yani burada ciddi bir çıkmaz var gibi. Yani ben özellikle şimdi önümüzde seçim var. Siz geçtiğimiz, yani bu senenin başında bir video çekmiştiniz. 2024 yılında nasıl bir piyasa bekliyorsunuz diye. Teşekkür ederim. Benden de video almıştınız o dönemde. Açıkçası o dönem hani herkesin ortak dili sanki anlaşılarak konuşulmuş gibi. Hani ilk 6 ay piyasaların böyle aşağı yönde devam edeceğini söylemiştik. Peki şimdi ilk çeyrek bitti. Hem seçimden sonrası için hem özellikle ilk yarıdan sonra nasıl bir piyasa bizi bekliyor? Sizin bu konudaki düşünceleriniz, görüşleriniz ne acaba?
Hocam inşaatçıların tabii bir defa üretimle ilgili son çeyrekte aslında fena bir yapı ruhsatı alınmadı. Yani yeni inşaatlara başlama anlamında bu biraz ümit vericiydi. Çünkü ilk 3 çeyrek çok canlı değildi ama 4. çeyrekte iyi bir ruhsat sayısı çıktı ortaya. Genelde işte 4. çeyrekte zaten daha fazla bir ruhsat alınıyor. İşte seçim öncesinde biraz bundan hareketleniyor. Yıl öncesinde hareketleniyor. Şimdi üretim tarafında bir başlangıç şeyi var yani olumlu bir durum var orada başlayacak inşaatlar için. Ama tabii ki bunlar zaman alacaktır. Yani ha deyince olan bir şey değil zaten. Ama ben şunu gözden kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizim toplam konut satışımız 100 bin diyelim. Bunun içerisinde biz kredili alıcılarımız bizim toplamda 30 binlere falan çıkabiliyor. Yani bu kampanyalar vesaireler geçiyorum marjinal kampanyaları ama bu 35 bine çıkmıyor. Yani 100 binin 65 bini hep nakitle alıyor, geri kalan 35 bini kredi kullanıyor. Şimdi bu 35 bin kredi kullananın içerisinde de nereden baksanız 20 25 bin adedi zaten nakiti olan ama krediyi kullanmak isteyen ya da az bir kısmı için kredi kullanan. Şimdi böyle olunca şöyle bir daha bakarsak hesabın içerisine 100 binin içerisinde 10'luk bölüm krediye belki mecbur olan kısım diyelim. Yani 90'lık bölüm mecbur değil. Şimdi bu kadar küçük bir bölüm için müteahhitlerin ekstradan yani kampanyalar yapması, kendince vadeler düzenlemesine ben gerek olacağını zannetmiyorum. Çünkü nakitle zaten cebinde parası olan, zaten gayrimenkul zengini olan ya da başka şekilde başka yerlerden para kazanmış insanlar çok rahat gayrimenkul alabiliyor. Hep sosyal medyada şaşırıyor ya insanlar. Ya bu insanlar nereden buluyor bu parayı? Var tabii ki. Yani parası olanlar zaten gayrimenkul alıyor. Parası olmayan zaten alamıyor. Birikim yapan, tasarruf yapabilen kendi bir birikimlerini hazırladığı zaman eğer çok mükemmel bir kampanya varsa bu da Türkiye'nin tarihinde böyle çok ortaya çıkan şeyler değil. İşte Covid zamanında oldu diye buna çok fazla şey yapmamamız lazım. Oraya takılıp kalmamamız lazım. Yoksa bu defa konut sahibi olamayız. Bu kampanyalar zaten çok olan kampanyalar değil. İşte o çok krediye ihtiyacı olan kesim sadece o dönemlerde konut alabildi. Şimdi bundan sonraki dönemlerde müteahhitlerin kampanyalar yapması falan ben hiç olası bir ihtimal olarak görmüyorum. Müteahhitler tabii ki üretim aşamasında zorlanıyorlar ama onlar da işe başlarken ne kadarlık bölümünü satacaklarını bence tahmin ediyorlar. O kısmı ben şey olarak geçiyorum. Diğer taraftan şimdi önümüzdeki dönem nasıl olacak dersek, şimdi mevduat faizlerinin artıyor olması benim az önce bahsettiğim şeyi yatırımcıların yapacağını düşünüyorum. Onlar paralarını vadeye bırakacaklar ve kendileri için çok uygun gayrimenkuller bulmaya çalışacaklar. Şimdi bunlar şu kişiler olabilir. Birincisi hiç konutu yani bir konutu var ama yeni bir konut yatırımı arayanlar olabilir. İkincisi, biraz birikim yapmış, kendi konutunu satıp yeni bir konut almaya çalışanlar olabilir. Şimdi ilk senaryonun işi kolay. Onun zaten toplam birikimi var. Parasını mevduatta değerlendiriyor. İyi bir fırsat bulduğu zaman iyi bir pazarlık yapmaya çalışıyor. Ya da sizin söylediğiniz gibi işte üreticiyi, müteahhiti bulup bu defa ona bir öneriyle gidiyor. Yani burada da müteahhitler gerçekten finansmanda şu an erişme imkanları olmadığı için onlarda da bir pazarlık imkanı var. Vadenin olabileceğini zannetmiyorum ama bir pazarlık imkanı var. En azından deneyebilir insanlar bunu. Şimdi parası az bir parası olan ama satılık bir gayrimenkulü olan kişiler de parasını mevduatta değerlendireceklerdir bu dönemde. Ama onların zorlanacağı şey şu, kendi konutlarının satma süreci. En zorda olan kesim bu. Kendi evini çok zor satıyor, satmak istiyor, satmaya çalışıyor. Bir konut bulup onu da almaya çalışıyor. Ama ikisinin arasında da konut fiyatı tabii ki değişiyor. Şimdi reel değişim az diyoruz ama nominal değişim var tabii ki. Ama bu durumda da satabilmesi gerekiyor ama alıcı da az olduğu için satmakta zorlanıyor. Şimdi yani 2023'ün başından beri tabii ki çok uzun zamandır unutmamamız gereken ama sık sık unuttuğumuz bir deprem var ülkemizde. Evini değiştirmek isteyen bir kesim var ama satamadığı için değiştiremiyor. Şu an en zorda olan kesim de bu. Hatta bununla ilgili bir YouTube'da da bir şey yapacağım. Gayrimenkul Hukuku kanalında. Aslında şu an gayrimenkulünü değiştirmek isteyenler müteahhitlere bir takas şansıyla belki gidebilirler. Yani onlarla bir takas önerisiyle gidip gayrimenkullerini değiştirebilirler. Çünkü son bir alıcı olarak piyasaya çıkıp da elinde bir gayrimenkul olan kişiye ben sana kendi konutumu vereyim, seninkiyle değişelim deme insanın şansı yok. Ama müteahhit de bunu deme şansları olabilir. Tabii ki bu defa kendi gayrimenkullerinde bir iskontoyu göz önüne almaları gerekiyor. Yani benim bundan sonraki dönemde şimdi yine Haziran'a kadar en fazla tahmin edebiliriz. Ama çok sıkı bir para politikası olacağı, bu işin içerisinde artık konut kredisinin olmayacağı bir döneme girdiğimize göre öbür taraftan da mevduat faizlerinin böyle artıyor olması bahsettiğimiz düşüncede olan bir kesimin de konut yerine bu defa mevduata da belki dönebilecek olması konut piyasasını iyice yavaşlatacaktır. Yani almak için aslında güzel bir dönem. Yani parası olan için güzel bir dönem. Bir sürü gayrimenkul var, az alıcı var. Böyle bir dönemde çok güzel bir pazarlık dönemi.
Evet, alım için güzel bir dönem ama alacak yer yok. Yani şu anda özellikle fiyat düşüşte olduğu için insanlar biraz satmaya çok yanaşmıyor. Sadece gerçekten çok ihtiyacı olan, yani acil ihtiyacı olan satıyor. Bir de dediğiniz gibi yani hani müteahhitlere eski evini verip yeni ev takas dediniz ya, buraya da iyi değindiniz. Özellikle son dönemlerde takaslı ilan sayıları da ve takaslı işlem sayıları da arttı. Özellikle işte arabamı vereyim, üzerine şu kadar işte para vereyim, evi alayım gibi. Çünkü sadece gayrimenkul değil, sanırım araç piyasasında da bir yavaşlık söz
Duydum.
konusu. Biraz daha uzun sürede gidiyor. Çok hakim değilim o piyasaya ama arkadaşlarımızla konuştuğumuz kadarıyla orada da çünkü bir anda bir talep patlaması oldu. Yine alıcı yok. Şey, talep diyorum, özür dilerim. Arz patlaması oldu ve talep yok, alıcı yok. Ve arabalar hep galericilerin ellerinde kaldı. O yüzden özellikle işte aracımı satayım, ev alayım değil de aracımı vereyim, ev alayım tarzında teklifler gelmeye başladı. Önümüzdeki dönemde de sanki bu biraz daha devam edecek. Peki hocam, şimdi haberlerde size sürekli görüyoruz. Bu arada ışığım söndü. Herhalde çok ısındı. 3 tane ışığım var. Şu öndeki ışık söndü. Biraz karardım. Birazdan tekrar yakacağım. Özellikle son hani bir yıldır çok fazla haberlere konu oluyor. Beni de bazen davet ediyorlar konuşur musun diye. Yurt dışı piyasasıyla Avrupa veya Amerika iyi düşünebiliriz. Türkiye piyasası. Yani biliyorsunuz son dönemde bir Amerikalı bir ünlü oyuncunun eviyle Nişantaşı'ndaki bir ev kıyaslanmıştı. Onun malikanesini sattığı parayla Nişantaşı'ndan bir ev alamıyoruz diye bir haber çıkmıştı. Peki gerçekten Türkiye'de gayrimenkul fiyatları, siz de şu an yurt dışındasınız, oranın piyasasını görüyorsunuzdur. Gerçekten pahalı mı? Yani Türkiye'ye yatırıma fiyatlar anlamında bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, şimdi Türkiye'nin tabii dolarla mesela fiyatlarına baktığımız zaman şu an 1028 dolar ortalama konut fiyatı. Nerelerden geldi dersek 650-700 dolarlar civarından. İşte önce bir 500 dolarlara düştü. Ama genellikle 700-800 dolar civarındaydı. Şu an işte 1200 dolarlara kadar çıkmıştı. Tekrardan işte 1028 dolarlara kadar düştü. Düştü ve ne kadar daha düşer? 900 dolarlara kadar düşer ya da ta önceki seviyeye kadar düştüğünü düşünelim. 800 dolarlara kadar düşer. Yani fazla var desek %10'luk %15 bir fazla var dolar bazında. Şimdi tabii İstanbul'un Nişantaşı'yla yani bir tabii kırsaldaki bir şatoyu vesaireyi karşılaştırmak çok doğru değil. Bir defa bakım giderleri açısından çok ciddi bir fark var. Bir tanesi şehrin göbeğinde, bir şehrin prestijli bir yeri. Bugün Nişantaşı çok uzun zamandır favori olan bir yer diyelim. İşte ya da Bağdat Caddesi'nde ya da işte Suadiye'deki yerler bunlar favori yerlerdir. Kıymetli yerlerdir. Her şehrin zengini vardır ve o insanların yaşadığı yerler değerlidir tabii ki. Yani önce merkez olmuşlardır ve onun etrafında bir yaşam şekillenmiştir. Tabii buralar yani buralar pahalı, buradan almayalım, Nişantaşı'ndan ev almayalım, gidelim onun yerine başka bir yerden ev alalım seçeneği çok anlamlı bir karşılaştırma değil bu açıdan baktığımız zaman. Ama pahalı mı diye karşılaştırdığımız zaman tabii ki yani Türkiye pahalanıyor tabii ki. Yani hiçbir şeyin fiyatının yerinde durmadığı gibi Türkiye'deki de birçok şeyin fiyatı artıyor haliyle. Ama insanlar tabii daha fazla karşılaştırma yapmaya başlıyorlar işte. Geçen de sizin söylediğiniz gibi bir şey işte Konya'nın bir yerindeki normal bir daireyle işte Finlandiya'da bir tane evle karşılaştırıyorlardı. Ama tabii yani işlevsel olarak bir tanesini kullanacaksınız, bir tanesini alsanız ne yapacaksınız? İşte Finlandiya'nın bir köyünde bir ev alsak ne yapacağız? Ama adam Konya'daki kendi evini alıp aldığı zaman orada oturacak, yaşayacak. Almazsa ne yapacak? Ya burası çok pahalı dese ne yapacak? Kiraya geçecek. Finlandiya'daki evi alsa ne yapacak onunla? Yani şey olarak hani kullanışlık olarak karşılaştırılabilir bir şey değil o anlamda. Ama yani konut fiyatlarını yukarıda mı dersek hani buradan o soruya doğru ben şey olduğunu düşünüyorum. Merak edildiğini düşünüyorum. Bir parça yukarıda tabii ki. Yavaş yavaş da oturuyor işte 2023 yılı bir oturma yılıydı. 2024 yılı bir oturma yılı. Bu 2 yılda fiyatlar iyice yerli yerine oturmaya başlayacak. Yani anlamsız bir şekilde artmıştı ve yerine artık oturacak bu 2 sene içerisinde belki daha fazla olabilir diye düşünüyorum ama en azından 2023 ve 2024 fiyatların yerlerine yerleşme yılı olarak düşünüyorum ben.
Peki. Bu arada sorusu olanlar yazmaya başlayabilir. Yavaş yavaş sizlerin sorularına cevap veriyor olacağız. Peki hocam, şimdi fiyatlar özellikle tabii dolar bazlı sizin kıyaslamalarınız oluyor. Dolar ve altın endeksli konut fiyatlarını yıllara göre kıyaslıyorsunuz. Sanırım en dibi gördüğümüz yıl 2018'di. Yanlışsam düzeltin lütfen.
Evet.
2018 yılıydı dolar bazlı fiyatların dibi gördüğü yıl. Yine o dibi görecek miyiz? Daha da dibe inecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Bu fiyatlar nereye kadar düşecek?
Şimdi yani Türkiye tabii ki bir parasal genişlemenin içerisinde dolar bazlı da bir parasal genişleme var. Şimdi ben bunu mesela Amerika'daki konut fiyatlarıyla karşılaştırdığım zaman Amerika'daki konut fiyatları da işte 15-13 sene içerisinde bir karşılaştırma yapmıştım. Yaklaşık 1,8 katına falan çıkıyordu. Türkiye'deki de 1,9 katına falan çıkıyordu dolar bazında karşılaştırdığım zaman. Şimdi bu tabii ki en azından doların enflasyonunu işin içerisinden dahil ederek, düşünerek bir çalışma olması açısından anlamlı. Ben dolar bazlı olarak tekrardan Türkiye'de 450 dolarlara falan gerileyebileceğine imkan vermiyorum. Çünkü o 2018 sonrasıydı. Ama öncesinde baktığımız zaman Türkiye'de 650 ile 750 dolarlar civarındaydı Türkiye'deki ortalama konut fiyatı. Tabii işte söyledik ya 2017-2019 arası yani o dönemi iyi değerlendirenler iyi bir fırsat elde etmiş oldular. Bir de zaten tam yabancı yatırımcının teşvik edildiği yıllardı bunlar 2018 Eylül'ünden itibaren. Onlar çok güzel yatırım yaptılar. 450 dolara aldılar hatta 1200 dolarlara kadar çıktı. O arada bir yerlerde sattılarsa paralarını 2'ye 3'e katlamış oldular. Şimdi bu 1028 dolarlar civarında şu an. Ben düşse 900 dolarlar civarına düşebileceğini tahmin ediyorum. Daha aşağısına inerse benim için de sürpriz olur ama ben 900 doların altına çok çok gelebileceğini zannetmiyorum. Sahibinden verilerine tabii baktığımız zaman ilan verilerine orada şu an 850 dolarlar var istenen fiyatlarda. Ben tabii ki Merkez Bankası verilerinden değerleme raporlarındaki rakamlara göre olanı söylüyorum. Oradaki veriye göre 900 dolarlara kadar belki ineriz diye tahmin edebiliyorum. Yani bir %10'luk falan daha dolar bazında bir gerileme belki olabilir. Ama tabii şimdi bunları söylerken dövizde yapılabilecek bir müdahale vesaire bunlar tabii bu hesapları tamamen bir dakikada değiştirecek şeyler. Ben böyle söylerim ondan sonra dövizde bir müdahale yapılır. Bu defa tamamen boşa çıkabilir söylediğimiz
Evet,
şeyler.
evet. Zaten hocam bütün bu süreçleri yaşamamızın sebebi belirsizlikler değil mi? Yani bir anda alınan bir kararla birlikte piyasa şu allak bullak olabiliyor. Bütün beklentiler, düşünceler değişebiliyor. Bu aslında yatırımcıların yatırım yapmasıyla ilgili de endişeler doğuruyor. Keşke belirgin bir piyasaya sahip olsak veya öngörülebilir, belirgin belki zor olabilir ama öngörülebilir bir piyasaya sahip olsak belki ona göre daha da piyasanın kendine geleceği günleri yaşayabiliriz. Şimdi iki tane soru geldi. Birincisi 1.20 kredi çıkar mı diye ona aslında cevap vermiştiniz. Şu enflasyon ortamlarında 1.20'nin hemen hemen imkansız olacağı ile ilgili. Ama tabii burada biliyorsunuz son dönemde kentsel dönüşümle ilgili bir yeni teşvik paketi açıklandı ve orada ciddi anlamda yani 1,5 milyona yakın bunun 100.000'i taşınma parası olacak şekilde 700 bini hibe, 700 bini de uygun faiz oranlı geri ödemeli şeklinde. Bu kentsel dönüşüm uygulanabilecek mi hocam sizce? Ne diyorsunuz? Yani bana biraz şey gibi geliyor, uygulanamayacak gibi geliyor. Çünkü geçen sene de bir ara 1.20 kredi kampanyası çıkacak, ilk 20 kredi kampanyası çıkacak dendi. Beni de çok fazla haberlerde kullandılar, çıktım. Bunlar düşünülüyor, konuşuluyor falan dedim ama sonra bir anda unutuldu, sanki hiç söylenmemiş gibi. Şimdi kentsel dönüşümde bunun aynısını mı yaşıyoruz, yoksa gerçekten bununla ilgili adımlar atılacak mı?
Hocam şimdi kentsel dönüşümle ilgili söylenen şeyde ben de sizinle benzer fikirdeyim. Ya uygulama alanı belirlenmemiş durumda. Yani orada vatandaşın bir defa kentsel dönüşüm işlemini nasıl yapabileceği belli değil. Belli ama uygulamada uygulanabilir değil. Müteahhiti bul, anlaşma yap. Şimdi müteahhitle şu an kimsenin anlaşma yapabilmesi mümkün değil. Müteahhitle ancak şu durumda herkes anlaşma yapabilir. Müteahhit diyecek ki şu an işte ortalama konut fiyatı maliyeti diyelim 500 dolar diyelim. İşte müteahhitin karını da üzerine koyduk diyelim 200 dolar. 700 dolar metrekare üzerinden müteahhitle anlaşma yapabilecek olan kendine bu anlamda güvenen mal sahipleri, arsa sahibi varsa bu kişiler anlaşma yapabilir. Bunun dışında sadece daire karşılığı yani imar fazlası olan daireler şeylerde yapılarda kentsel dönüşüm yapılabilir halde. Şimdi bunlarda da zaten krediye ihtiyaç olmuyor. Yani kentsel dönüşüm yapılabilen yerde kredi kullanılmıyor. Kullanılacak olan yerde müteahhitle arsa sahipleri anlaşma yapamıyor. Şimdi 700 doların altına kim imza atabilir şu an? Diyoruz ki işte seçimden sonra 40-45 olursa diye bir sürü insan söylüyor. İnanın İnanmayalım. Ne olacağını bilmiyoruz tabii ki. Ama bu söyleniyorsa şu an kimse bu anlaşmayı yapmaz. Ve böyle
Evet.
olunca da kentsel dönüşümde yani devletin hani TOKİ'nin biz yapacağız, TOKİ eliyle yapılacak, TOKİ'nin seçeceği müteahhitlerle yapılacak güzel bir vaatti Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde. Zaten biliyorsunuz çok kısa zamanda verilmiş oldu bu vaat. Ama ondan sonrasında seçimler bitti. Hibe vereceğiz. İşte seçimden işte geçen 2 hafta önce ya da 3 hafta önce herhalde hepimize böyle mesajlar geldi. 2 milyon kişiye mesaj gönderilmiş zaten bir akşamda. Kredileriniz hazır, başvurun, müteahhitle anlaşma yapın diye. Şimdi siz kat malikler olarak kendi aranızda anlaşacaksınız. Bina için riskli yapı alacaksınız. Riskli yapı anlaşması, riskli yapının arkasından binanın yıkım kararı gelecek. Bu arada müteahhitle anlaşacaksınız. Anlaştım zannederken müteahhiti buldunuz bulamadınız derken bina yıkılacak. Benim komşuluğumda var. 2 senedir karşımdaki bina yıkılmış durumda. Şimdi böyle olunca
Evet.
insanların anlaşma yapabilme şansı müteahhitle yok. Yani bu güzel bir vaat, güzel bir kredi paketi ama uygulaması maalesef mümkün değil. Yani burada devletin işin içerisine girmesi durumunda ancak bu olabilirdi ki ben kentsel dönüşümle yapılabilecek binaların çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehir merkezlerinde zaten çok kısıtlı bir alan var. Ve bu alanlarda yerinde dönüşüm yapılabilirse iş anlamlı olacak ve depremde bizleri kurtaracak olan yatırım da bu. Burada çok büyük destek sağlanması lazım. Buradaki en büyük destek devletle müteahhit arası ile arsa sahipleriyle müteahhit arasında devletin güvence pozisyonunu net olarak ortaya koyması ve orada vatandaşı müteahhitle karşı karşıya bırakmaması. Bir şekilde para devlet kanalıyla kontrol altında olacak. Müteahhit o kontrole göre iş yapacak ama müteahhitin de enflasyona karşı korunuyor olacağı bir yapı olması gerekiyor. Çünkü müteahhit bugün inşaata başlıyor. Bugün Türk lirası olarak söyleyelim. 15 bin lira, 1,5 ay sonra 15.800 lira, 1 ay sonra 16.500 lira. Müteahhit de bu durumda üretemez ki, mümkün değil. Yani her şeyin
Doğru.
fiyatı bu kadar çok hızlı artarken. Yani iki tarafı da koruyacak ama vatandaşın zor durumda kalmayacağı bir şey gerekiyor, anlaşma gerekiyor.
Doğru. Sevgili Alper yazmış, kentsel dönüşümde kredilerin dışında bence müteahhitler ekstra inşaat başlangıcı için para isteyecek. Evet, isteyecek. Yani istemeleri gerekiyor zaten. Bu arada reklam da yapalım hocam, ufak bir tane. Sevgili Alper'le ortak bir girişimimiz var. Siz de orada bir video çektiniz. Redupo.com diye. Aslında oradaki amacımız sadece emlak sektörü değil, bir gayrimenkul okuryazarlığı ile ilgili, gayrimenkulün temel bilgileriyle ilgili birçok eğitim videoları çekiyoruz. Yakında yayına da alacağız. Siz de orada biraz değerleme tarafını anlattınız. Bunu aslında herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü evimi satacağım ama fiyatı nasıl belirleyeyim? Özellikle komşum şu fiyat istiyor, ben de isteyeyim. Veya şununla çok karşılaşıyoruz. Evimi 5 milyona satmak istiyorum diyor. Neden diyorum? İşte şuradan ev alacağım veya bilmem ne alacağım. Yani alıcı niye senin diğer ihtiyacını çözmek için, atıyorum, 4 milyon eden evine 5 milyon versin ki? Bununla ilgili hatta bir Reels videosu da çektim. Önümüzdeki haftalarda yayınlayacağım. Yani evinizin fiyatını sizin ihtiyacınız belirlemez diyorum orada. Burada o yüzden gayrimenkul okuryazarlığının herkesin ihtiyacı var. Biz de bu anlamda Alper'le böyle bir girişimde bulunduk. Umuyorum herkese faydalı olacak içerikler üretiyor olacağız orada.
Hocam madem reklam kuşağını açtık, bir reklam da ben yapayım.
Evet, yapın hocam.
Bizim de Eko Ekspertiz diye bir projemiz var. Online olarak herkesin ekspertiz raporu alabileceği bir sistem. Eko
Harika.
Ekspertiz'de bir konut almak istiyorsunuz örneğin. Onunla ilgili hemen talepte bulunabiliyorsunuz. İsterseniz bir ön araştırma, isterseniz tam detaylı bir ekspertiz raporu alabiliyorsunuz. Ekoekspertiz.com'a bakabilirler potansiyel alıcılar.
Harika. Çok güzel bir girişim, incelemekte fayda var. Teşekkür ediyorum. Bu arada sizin bir reklamınızı da ben yapayım. Konut Yatırımı diye çok güzel bir kitabınız da var.
Aynen.
Herkese
Tabii.
mutlu. Hemen onu gösterelim hocam.
Gösterelim hocam. Buralarda
Yanınızda da.
hemen var. Şöyle
Harika.
bitiyor. Hatta bitiriyoruz hocam kitabı. Yani ilk baskı bitiyor. Az kaldı.
Süper.
İkinci baskıya
Harika.
geçeceğiz inşallah.
Süper. Süper. O kitabı da mutlaka okunması gerekiyor. Şimdi biraz sorular var. Hemen sorulara da bakayım. Sizce ikinci evini alana ekstra vergi sistemi gelir mi? Gelir ise bu işe yarar mı? Bu vergiyle ilgili komik bir şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi 17. yüzyıldaydı sanırım, 16 veya 17. yüzyılda İngiltere'de bir vergi uygulanmış. Adı da pencere vergisi. Ben bunu yaklaşık 2 ay önce çektim videosunu. Nedir bu pencere vergisi diye. İsteyenler sayfama girip biraz aşağılara inmek gerekiyor ama o videoyu izleyebilirler. Orada şöyle geyikler dönmüştü yorumlarda. Ya işte böyle paylaştı, şimdi çıkar bu vergi diye. Böyle biraz gülmüştük, eğlenmiştik ama geçtiğimiz haftalarda bile kaynana vergisi diye bir vergi haberlere düştü. Böyle bir vergi çıkmadı sanıyorum ama böyle bir şey konuşuluyor. Gelir vergisiyle ilgili. Şimdi vergi sorusu da gelince aklıma bu geldi. Ne diyorsunuz hocam? İkinci evini alanla ilgili bir vergi gelir mi? Gelirse ne demiş soruda? Gelirse bu işe yarar mı diyor soruda.
Hocam şimdi orada tabii bazı ülkelerde farklı uygulamalar var. Bir tane evinizi alırken ödediğiniz, mesela şu an biz alıcı tarafında %2, satıcı tarafında %2 vergi veriyoruz. Yani toplamda %4'lük bir tapu harcı veriyoruz bir gayrimenkul edinirken. Ama bu mesela ikinci evinizi edinirken bu defa %2 değil de bir taraftan alınan bu defa %3 oluyor örneğin. Ve satıcı tarafındakini etkilemiyor ama alıcı tarafında sizin başka bir eviniz varsa daha fazla harç ödemeniz anlamına geliyor. Bunlar tabii insanları yatırımdan caydırır mı? Bence caydırmaz ama tabii biraz can acıtır. Yani bir miktar acıtır. Diğer tarafta uygulama emlak vergisi tarafında olabilir. O tabii tamamen belediyelerin gelir hanesine yazan bir şey. Türkiye'de biliyorsunuz rayiç değerler üzerinden emlak vergisi veriliyor. Bu durumda da tabii birden fazla eviniz varsa ödediğiniz normalde ödemeniz gereken üzerinden daha fazla ödeyebilirsiniz. Farklı ülkelerde şöyle uygulamalar da var. Evi boş mu tutuyorsunuz, dolu mu tutuyorsunuz? Yani boş tutuyorsanız ikinci bir eviniz varsa emlak vergisini örneğin 4 katı ödüyorsunuz. Ama içinde bir kiracı varsa bu defa emlak vergisini 4 değil de bu defa 2,5 katı gibi ödüyorsunuz. Yani daha fazla gayrimenkulün var, daha fazla vergi var. Madem aldın niye kiraya vermiyorsun? O zaman daha fazla ver gibi uygulamalar var. Bunlar insanların başka yatırım yapmaya yönlendirecek şeylerdir. Ama Türkiye'de bizim işte eksiğimiz geçen gün gayrimenkul okulunda da bizim emlak profesyonellerine yönelik yaptığımız eğitimlerde paylaştığımız bir şey vardı. Bizim Türkiye'de başka yatırım araçlarına ihtiyacımız var. İnsanların niye konut yatırımı yapıyorlar, niye gayrimenkul yatırımı yapıyorlar diye suçlayamayız. Her ay 100 bin kişi konut alıyor. 1,2 milyon kişi her yıl konut alıyor. 2 milyona yakın 1,5-6 milyon da gayrimenkul alınıyor. Türkiye'de her yıl 3,2 milyon gayrimenkul satışı var toplamda. Şimdi insanları suçlayabilir miyiz? 3,2 milyon kişi gayrimenkul alıyor diye 85 milyonluk ülkede. Suçlayamayız. Demek ki bu insanların böyle bir ihtiyacı var. O zaman bizim bu ihtiyaca yönelik daha profesyonel ürünler ortaya çıkartmamız gerekiyor. Buradaki en güzel çözümlerden bir tanesi de işte Avrupa'daki, Amerika'daki örneklerine de bakarsak gayrimenkul yatırım fonları. Şimdi Türkiye'de o yönde bir hareketlilik başlıyor. İnşallah güzel haberler alırız. Profesyonel gayrimenkul yatırımcılarının yatırımlarına dahil olmak. Şimdi bir alışveriş merkezi yapılacak. Bu alışveriş merkezi kiraya verilecek. Siz de bu yatırımın içerisine dahil oluyorsunuz. Ticari bir gayrimenkul yatırımı. İstediğiniz zaman girebiliyorsunuz, istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz. Kira geliri gibi temettü elde edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Böylece hiç başka bir yerde konut aramanıza gerek kalmıyor. Bununla uğraşmıyorsunuz. Kiracı bulmanıza gerek kalmıyor. Bu defa yatırımcılar daha profesyonel oluyor. Onların düzenledikleri gayrimenkuller de güzel oluyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Şimdi ilan sitesine girdiğiniz zaman, kiralık konutlara baktığınız zaman kim gayrimenkulüne doğru düzgün bir yatırım yapıyor? Yani ev sahipleri çok iyi yatırım yapmıyorlar konutlarına. Ama eğer bu gayrimenkuller profesyonel yatırımcılar tarafından yapılıyor ve işletiliyor olsa su muslukta sorun çıktı. Arayacaksınız firmayı, hemen gelecek. Şimdi mal sahibini arasanız ses cevap yok. Size geri bile dönmez, cevap bile vermez. Bunun için bu tarzdaki yatırımcılar bence hem kiracılar tarafında çok iyi olacak. Hem vergi anlamında çok iyi olacak. Çünkü profesyonel bir şirket ortaya çıkacak. Sermaye piyasası kurulu denetiminde olacak. Fonlar denetiminde olacak. Böylece her yerden denetlenecek. Vergisini de düzgün bir şekilde verecek. Gelir vergisini de, kazanç vergisini de düzgün bir şekilde verecek. Bu defa hem devlete daha fazla katkısı olacak. Hem kiracı tarafında daha iyi olacak. Hem de yatırımcılar o kişilerin fonlarını alarak rahat rahat yatırım yapabilecekler. Şimdi bunlar zenginleşirse gayrimenkul yatırımı tarafındaki piyasada daha da regüle olacak ve daha hijyen bir piyasa ortaya çıkmaya başlayacak.
Doğru. Peki, çok teşekkür ediyorum açıklamaları için. Sorular gelmeye devam ediyor. Sevgili Alper yine bir soru sormuş. Kentsel dönüşüm uygulanabilirse kiralık arzı düşmez mi? Kiralık fiyatlar artarsa ev fiyatları artmaz mı? Kiralık arzı düşmez derken aslında talep artmaz mı diyecekti belki de. Kentsel dönüşüm uygulandı çünkü ciddi bir kiralık konuta ihtiyaç olacak. Evet, arzı düşecek aslında çünkü binalar yıkılacağı için. Oradaki kiralık daire sayısı azalacak. Bununla birlikte talep de çok ciddi artacak. Ama biraz önce sizin yorumlarınızı anladığım kadarıyla kentsel dönüşüm çok fazla uygulanamayacak gibi duruyor. Haliyle uygulanamayınca kiralık piyasasında böyle bir durumda söz konusu olmayacak gibi. Ya esasında ben çok düşünüyorum ne yapılabilir diye ama bir tarafı tutsanız öteki taraf elinizde kalıyor. Çok acayip bir durum. Evet evleri yenilememiz gerekiyor diyoruz. Deprem gerçeği var diyoruz ama hadi bir kentsel dönüşüm yapalım dediğimizde çok ciddi bu sefer yine bir konut ihtiyacı söz konusu oluyor. Yavaş yavaş yapalım dediğimizde de bu sefer uzun yılları alacak bir süreç var. Öyle depremde her an gelebilir diyoruz. O yüzden bir an önce de bunu yapmak gerekiyor. Ne olur hocam? Yani kentsel dönüşüm uygulanırsa kiralık konut fiyatları gerçekten çok artar mı? Bunu nasıl önleyebiliriz? Artarsa da.
Bizim gayrimenkul piyasasında ciddi bir planlamayla gitmemiz gerekiyor. Tabii ki her alanda böyle olması gerekiyor ama şimdi biz tabii gayrimenkulü konuştuğumuz için onun üzerinde konuşalım. Gayrimenkul piyasasında bir plan dahilinde yapılmayan işlerin sonucunu hepimiz yaşıyoruz. İşte bir buçuk senedir işte dengeye gelmeye çalışan 3 senesi mahvolmuş bir gayrimenkul piyasasının içerisindeydik. Şimdi bu Alper'in bahsetmiş olduğu olaylar tabii Bağdat Caddesi'nde işte Göztepe'de zamanında yaşandı. İşte orada kiraların 2,5-3 katına kadar çıktığını, müteahhitlerin işte kat fazlası olan yerlerde orada yaşayan insanların kirasını ödemek istediğini ama 3 katına çıkan yerde de bu defa bunların müteahhitin de gücünün yetmediği dönemleri yaşadık. Onun için plan dahilinde bu işi götürmek gerekiyor. Ne kadar gayrimenkulü yıkacağız, ne kadar gayrimenkulü yerine koyacağız? Burada da bir derecelendirme yapmak gerekiyor. Şimdi tabii yapılardan bir karot alındığı zaman, riskli yapı çıktığı zaman hemen yıkıma gidiyor. Ama bunların da kendi aralarında bir seviyesi var. Yani hangi seviyede olanı önce yıkacağız, bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tahmini bir uygulama yaptı. İşte buradan yaştan hareket edilebilir. 60 yaşındaki binalara bakmak, sonra 50 yaşındakilere bakmak. Yani 30 yaşında bir binaya hemen riskli yapıya mı sokmak yoksa 60 yaşındaki binayı riskli yapıya mı sokmak? Bunları kendi içinde bir defa derecelendirmek gerekiyor ve buna göre bir program yapmak lazım. İşte İstanbul için konuşuyorsak şu kadar konut dönüşebilir bu kadar dönemde deyip bunun finansmanını planlayıp bu işlemleri yapacak müteahhitleri belirleyebilirsek burası daha organize hale gelebilir. Yoksa hiçbir üretimin yapılmayacağı ve böyle biraz havanda su dövdüğümüz bir kentsel dönüşümü yaşamaya devam edeceğiz. Depremden bu yana ne yapıldı, ne yapılabildi Türkiye'de? Yani sadece deprem
Hiçbir şey.
bölgesindeki yapıların dönüşümü için. Şimdi bizim buradan ders alarak en azından yapı ruhsatı anlamında belki 2 katına çıkıyor olması lazımdı. Hiçbir şey olmadı. Sadece son dönemde bakın ruhsat sayılarında artış oldu.
Evet.
Geri kalan 3 dönemde ne oldu? Hiçbir şey olmadı ilk
Evet.
çeyrekte.
Benim üniversite yani esasında mezuniyetim de inşaat yüksek mühendisliği olduğu için yani yüksek lisansımı da yapı ve deprem üzerine yaptım. Özellikle geçen sene depremden sonra çok talepler geldi. Binamızı yenileyelim, riskli yapıya bakalım, çürük mü vesaire. İnanın binaların çoğu eski olduğu için risk barındırıyordu. Önce günde atıyorum 10 telefon alırken bir ay sonra bu işte 5'e düştü, sonra 3'e düştü, sonra sıfırlandı. Ve beni arayanlara baktığım zaman hemen hemen hiçbiri binasını yenilemedi. Hatta yenileyemedi diyelim aslında. Burada vatandaşa da çok suç bulmamak lazım. Tabii şimdi bir soru da böyle gelmiş. Yani bana soruyorlar binamı nasıl yenileyeceğim diye. Ben açıkçası şimdi deprem gerçekten çok önemli. Yani canımız var, çocuklarımız var, sevdiklerimiz var. Bu işin şakası gerçekten yok. Bazen bana soruyorlar ne yapabiliriz diye. Diyorum ki 3 seçeneğiniz var. Ya binanızı güçlendireceksiniz. Ya metrekarenizden ödün vereceksiniz. Ya da para vereceksiniz. Yani bu işin dördüncü bir yolu yok. Çünkü imar fazlası olan binalar zaten dönüştürüldü diye düşünüyorum. Yani şu anda kalan binaların büyük bir kısmı problemli. Yani imarı düşük olan veya olmayan binalar. Bir soru da öyle gelmiş. Yani belediyelerde bu emsal artışları yapılsa, imar artışları yapılsa kentsel dönüşümü hızlandırmaz mı diye. Ben çok kısa kendi fikrimi söylemek istiyorum. Sonra size fikrinizi soracağım hocam. Emsal artışlarının yapılmasına ben karşıyım. Tabii ki belki bölgesel, ufak çaplı bazı yerlerde yapılabilir. Ama ne yazık ki artık öyle bir hale geldik ki ne bir yeşil alanımız kaldı, ne bir işte acil toplanma alanımız kaldı. Bununla birlikte İstanbul trafiği ortada. Yani bugün ben eskiden Gayrettepe'de otururdum. Köprünün tam böyle bağlantı noktası. Evimle aramda 100 metre var, yarım saatte gidebilirdim evime. Şu an ki bu belki 6 yıl önce, 7 yıl önceden bahsediyorum. Şu anda çok daha büyük bir ihtimalle trafik kötüdür. Şimdi Gayrettepe örneğinden vereyim. Gayrettepe'ye yapılacak bir kat artış araba sayısını arttırmak demek, okul ihtiyacını arttırmak demek, hastane ihtiyacını arttırmak demek, altyapı ihtiyacını arttırmak demek. Çünkü bu işin elektriği, suyu, doğalgazı, kanalizasyon işleri var. O yüzden imar artışının ben bir evet belki binaları yenileme anlamında hız getirebilir ama ondan sonraki süreçte çok daha büyük sorunlar yaratacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda hocam?
Hocam ben de benzer fikirdeyim. Zaten şimdi şehir plancısı olduğum için baştan bu olaya negatif bakıyorum maalesef. Çünkü dediğiniz gibi bir defa kat artışı getirdiğiniz zaman çok ciddi bir altyapı ihtiyacı getiriyorsunuz. Yani bu toprağın altından başlayıp toprağın üstünde devam eden altyapıları kapsayan bir ihtiyacın ortaya çıkması demek. Şimdi tabii kentsel dönüşüm aslında bir yandan da şehirde yapmış olduğumuz hataları düzeltme için bir imkan olarak da düşünmemiz lazım. Bunu da bir fırsata da bir parça çevirerek yapmamız gerekiyor. Ama bu fırsata çevirirken yapıları yükseltmek, birden yaşanmaz bir kent haline getirmek değil. Zaten maalesef kentlerimiz çok yaşanmaz halde. Yani benim evimle iş yerim arası metroyla 2 durak ama arabayla 45 dakika sürüyor. Ben onun için araç hiçbir şekilde kullanmıyorum. Ama kullanmıyorsanız da onu bir yere koymanız gerekiyor. Yine yolun üzerinde bir yere bırakmanız gerekiyor. Ya da bir otoparka bırakmanız gerekiyor. Ciddi bir otopark sıkıntısı var. Şehri araçsızlaştırabilmek gerekiyor. Ve işte çocuklar için yeteri kadar alanlar oluşturabilmek gerekiyor. Bu tabii ki küçük parsellerde işte siz de dediniz ya kentsel dönüşüme giremeyenler zaten sorunlu olanlar. İşte bu sorunlu olanlar da dairelerin küçülmesine izin vermeyen parseller. Şimdi katta bir tane daire var. Daire zaten 75 metrekare. Küçülse müteahhite ne kalacak? Arsa sahibine ya da toprak sahibine ne kalacak? Ona da hiçbir şey kalmıyor. Böylece işte o 100 metrekarelik, 150 metrekarelik küçük parseller dönüşemiyor. Ama burada ada bazında bir dönüşüm olsa, bu tabii ki ütopik ve güzel olan tarafı. Ama burada bir ortaya birisinin girip el koyması gerekiyor. Maalesef tabii ki insanlar bir araya geldikleri zaman anlaşamıyorlar. Çünkü herkesin menfaati farklı oluyor. Ve bodrum kattaki bir üst kata çıkmaya çalışıyor. En üst kattaki çatı arasında ben alayım falan diyor. Böyle olunca kimse anlaşamamış oluyor. Ya da bir tanesinin dairesi 3 metrekare küçülürken diğeri 4 metrekare, 5 metrekare küçüldüğü zaman sırf buna engel olmak için o 2 metrekarenin önüne taş koyabilmek için bu defa anlaşmaya gitmiyor. Ki zaten piyasa koşulları da anlaşmayı zorlaştırdığı için zaten anlaşılamaz bir hale geliyor. Ama ada bazında eğer dönüşümler yapılabilse, o ada içerisindeki dönüşüme ihtiyacı olan gayrimenkuller birleştirilerek orada güzel hani bizim imar planlarında böyle hepsini tekrardan ortaya kaldırıyoruz parselleri yeniden kuruyoruz, yeniden dağıtıyoruz ya. Yani onun gibi yapılabilse bu defa herkesin hakkına uygun bir şekilde ada bazında dönüşümler yapılabilse bu defa altyapısı da güzelleşir. 100-150 metrekarelik parselin içerisinde otopark yapamıyorsunuz. Ama bir ada bazında yaptığınız zaman o adanın altını tamamen otopark yapabilirsiniz. Araçları bir defa burada ortadan kaldırabilirsiniz. O yükü bir defa kaldırmış olursunuz. O sorunu kaldırmış olursunuz. Yan yana 5 tane binanın içerisinde hepsinde merdiven kovasının olduğu, hepsinde asansörün olduğunu düşündüğümüz zaman bir sürü verimsiz alan var. Ama bunlar işte 3-4 tane parsel birleştiği zaman ada bazında daha efektif hale getirilebilir. Çok daha mantıklı üretimler olabilir. Bunlar bu konularda çok çalışmamız ve burada üretim yapıyor olmamız lazım. Bence bundan sonra belediyelerden zaten en fazla bunu beklememiz lazım. Belediyeler diğer hizmetlerini o ya da bu şekilde yapıyor. Ama kentsel dönüşüm tarafında bize iyi bir çözüm üretebiliyorlar mı? Bunu üretebilecek olan bence başarılı olmalı, kazanabilmeli.
Peki. Teşekkür ediyorum. Bu arada saatimizi aştık. Ben sabaha kadar konuşuyorum. Benim için problem yok. Sorular da geliyor. Arzu ettiğiniz zaman yayını kapatabiliriz hocam. Bir devam edelim mi?
Hocam siz yönetin. İsterseniz bilmiyorum, bir 10-15 dakika
Peki,
daha
son
arzu ederseniz
birkaç
yapalım.
soruya daha cevap verin, sonra kapatalım. Yabancı satışı ile ilgili, ekspertizle ilgili bir soru gelmiş. Burada ben şunu açıklamak istiyorum. Hani onunla ilgili yorumunuz da olursa alabilirim. Bütün yabancıya satışlarda ekspertiz zorunluluğu var ve burada ekspertizle ilgili, yani eksper firmaları ile ilgili dönemsel değişiklikler yapılmıştı. İşte önce o sistem otomatik atıyordu, sonra siz seçmeye başladınız vesaire. Şu an yine son gelişmeyle birlikte resmi gazetede yayınlandı. Özellikle vatandaşlık için mal alıyorsa yabancı, sadece GEDAŞ, yani gayrimenkul değerleme AŞ, bu TOKİ iştiraki bildiğim kadarıyla, TOKİ iştiraki olan firmadan değerleme yapılması, ancak yatırım için değil, oturum için veya yani vatandaşlık için değil, oturum veya yatırım için alınıyorsa, o zaman herhangi bir eksper firmasından değerleme yapılabilir. Bir değerlemeci gözünden siz bunu nasıl görüyorsunuz? Neden böyle bir şey yapıldı?
Ben tabii bu cevabı verirken çok tarafsız olmam mümkün değil maalesef.
Olmayalım hocam,
Ben
problem değil.
bunun tabii böyle bir uygulamanın olmasından açıkçası başından beri rahatsızım. Çünkü bir değerleme şirketini bir defa tarafın seçiyor olması doğru bir şey değildi. Bir yabancının hiç bilmediği bir ülkede gelip de bir değerleme şirketini nasıl seçebiliyor olması zaten çok büyük bir soru. Nasıl seçecek herhangi bir ülkede hiçbir şey bilmeden? Bu defa orada çok güzel bir kurum kuruldu, ortaya kondu ve o kurumun bunu otomatik olarak ataması sağlandı. Ve bu bir algoritmayla dağıtılmaya başlandı. İşte 1-1,5 aylık bir süre boyunca böyle bir şey yapıldı. O dönemde işler daha adil olarak dağıtıldığını düşünüyorum ama ondan sonraki dönemde bu adil bir sistem ortadan kaldırıldı. Bu defa yatırımcılar kendileri seçeceklerdi ve o tarihten sonra zaten bizim kendi şirketimiz, biz hiç işlem göremedik. Yani bize hiçbir işlem gelmedi. Zaten bunlarla ilgili birçok haber ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından kesilmiş birçok ceza var. Milyonlarca lira şirketlere, değerleme uzmanlarına, birçok kişiye ceza kesildi. Buralarda bir şeyler oldu. Tabii ki bu davalar zaten görülüyor, devam da ediliyor. Ama tabii hepimize zararı oldu. Ben değerleme şirketi sahibi olarak benim edeceğim zarar çok önemli bir kısım değil. Ama buradaki önemli olan kısım bir ülkenin vatandaşlarının uğramış olduğu zarar, önemli bir zarardı. Maalesef bunun telafisi mümkün mü? Pek de sanmıyorum bunun telafisini. Yani kesilecek cezalarla bu telafi edilecek bir şey değil maalesef. Şimdi şu an sadece bu işlem bir şirkete gidiyor ve bu bir devletin iştiraki. Biz tabii değerleme şirketler olarak biz 142 tane şirketiz ve bu 142 şirket Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne şirket oldukları için çok yüksek aidatlar ödüyor. Ve burada bir sürü değerleme uzmanı çalışıyor bu şirketlerin içerisinde ve bu şirketlerin içerisinde çalışan değerleme uzmanları da bu şirketlerden maaş elde ediyorlar, kazanıyorlar, evlerine para götürüyorlar. Ama burada bir işlem, sadece yabancılara yapılacak olan işlem sadece bir kuruma gidiyor. Bu çok adil olduğunu düşünmüyorum ama tabii böyle uygun görüldü, buna karar verildi diyebilecek bir şeyimiz yok ama mutsuz olduğumuzu söyleyeyim bu durumdan. Keşke otomatik olarak dağıtılabilseydi. Birçok değerleme şirketi var. Benim ortak olduğum ve bir sürü değerleme şirketi var piyasada. Hepsi işlerini iyi yapmaya çalışan firmalardır diye düşünüyorum mutlaka. Öyle olmasa zaten cezalar alırlar, işlerine devam edemezler. Herkes kendi payını alabilmeliydi diye düşünüyorum. Can sıkıcı bir durum maalesef.
Evet, maalesef. Benim ışıklar sönüyor yavaş yavaş. Artık yayını bitir diyor. Birkaç soru daha vardı ama çok da fazla uzatmak istemiyorum. Saat 10.30'a doğru geliyor yavaş yavaş. Ekleyeceğiniz son olarak bir şey var mı hocam?
2024 yılı valla zor bir yıl. Hem gayrimenkul almak isteyenler için zor bir yıl olacak. Hem kredi kullanmak isteyenler için zor bir yıl olacak. Ama nakiti olanlar için de fırsatları değerlendirebilecekleri bir yıl olacağını düşünüyorum. Şu an ne zamana kadar bunu devam eder tahmin etmek biraz zor şu andan itibaren. Ama iyi bir izleme yapıp karar verme yılı olacağını düşünüyorum. dikkatli olsun yatırımcılar. Gayrimenkulleri iyi seçmeye çalışsınlar. Birikimlerine uygun gayrimenkulleri doğru bulmaya çalışsınlar. Buldukları gayrimenkuller üzerinde de farklı emlakçıların, eksperlerin, değerli uzmanlarının görüşlerini alsınlar. Sonra yatırım kararı versinler. Onlar da çok dikkatli olsunlar. Maalesef gayrimenkul piyasasında şeffaf bilgiye ulaşmak çok kolay değil. İşini iyi yapan emlakçılar haricinde yapmayanlar da maalesef
Var.
var. Onun için herkes çok dikkatli olmaya çalışsın.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hem yorumlarınız, görüşleriniz için, tavsiyeleriniz için. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Umarım çok faydalı bir toplantı olmuştur. Bu yayını kaydedeceğim. Sayfaya ekleyeceğim sizi de etiketleyerek. İsteyen istediği zaman tekrar izleyebilsin diye. Tekrarlarını yapalım hocam. Sohbete doyum olmadı. Daha aslında
Her
aklımda
zaman.
çok soru var ama daha çok giderdik. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
İyi akşamlar, hoşça kalın.